Yunus Adası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Yunus Adası'nın bu yeni döneminde kıymetli hocam Saadettin Ökten, bendeniz Kemal Seher ve değerli kardeşim Mehmet Dinç'le Yunus Adası'na devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Mehmet hoş geldin.
Hoş bulduk hocam.
Değerli hocam, geçtiğimiz programlardan birisinde algıları konuşmuştuk, değinmiştik. Biraz belki bu konudan devam edebiliriz. Olgular ve algılar her zaman tetabuk etmiyor, birbirine denk düşmüyor. Günümüz cilalı imaj çağı. Yani insanlar imgeleri çoğaltarak adeta sözün yerine koyuyorlar. Şimdi burada ünlü Fransız düşünür Jacques Ellul'ün meşhur kitabı Sözün Düşüşü aklıma geliyor. Artık söz hakiki değerini kaybediyor, olması gereken yerde durmuyor. Onun yerine parlatılmış imgeler, öne çıkarılan imgeler, algılar hakikati temsil ediyor gibi görünüyor. Hatta bazıları buna post-truth diyorlar. Evet. İşte hakikat sonrası çağ diyorlar. Bir yalan 40 defa tekrarlandığı zaman hakikat statüsünde algılanmaya başlanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir video izliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştiren bir sosyal bilimci, her şeyimiz dibine kadar çürümüş ve sefahat içinde diye toplumu eleştiriyordu. Yani şu Gazze Savaşı'na bakışımız, medyanın bunu ele alma biçimi, politikacıların ikiyüzlülüğü, efendim pek çok skandalın hasır alt edilmesi, çürümüş bir toplumda yaşıyoruz diye adeta feveran ediyordu. Şimdi bakıyorsunuz, en bilinen hakikatler bile çarpıtılarak size bambaşka bir şekilde sunulabiliyor bu günümüzün hakikat sonrası çağında. İşte ziraat toplumundan sanayi toplumuna geçtik. Sanayi toplumundan bilişim toplumuna geçtik. Bilişim toplumundan da şimdi hakikat sonrası çağa evrilmiş durumdayız. Artık imgeler üzerinden, ekranlar üzerinden parlatılan her türlü yalan makbul bir şekilde kabul edilebiliyor. Hatta deniyor ki bir yalan sosyal medya mecralarında ışık hızıyla yayılır.
Tabii.
İnsanlar çok kolaylıkla linç edilebilir. Efendim hakikat çarmıha gerilebilir. Ve bazen tabii sadece insanlar karalanmaz, ülkeler de karalanıyor. Bir kimlik karalanabiliyor. Geçtiğimiz aylarda çok enteresan, yani inanılmaz bir video dolaşıma girmişti. Hatırlayacaksınız, Gazze ile Amerikan başkanının hazırladığı, yapay zeka ile ilgili hazırladığı utanç verici bir video dolaşıma girdi. Yani bir grup insan sanki, yani hepimizin algı ayarlarıyla oynuyorlar dünyanın belli güç merkezlerinde ve göbeklerini tutarak gülüyorlar. Yani bir zalimce bir şeyle, sadistik bir zevkle gerçekleri ters yüz ederek bizimle dalga geçiyorlar gibi. Sizin bu konudaki kanaatleriniz nedir? Hem birey olarak bu algı, olgu, denk düşmezliği, hem de ülkeler nezdinde, uygarlıklar nezdinde bunun savaşı anlamında bize neler söylersiniz?
Çok basit bir analiz yapalım, bir tahlil, bir çözümleme yapalım. Siz biraz evvel söylediniz, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçti dünya. Buhar makinesini icat ettiler. Enerji eskiye göre nispeten sonsuz anlamda arttı ve bunu kullanarak bir şeyler yaptılar. Sonra da elektronik sahasında, elektromanyetik dalgalar üzerinden iletişim devrimi, bilişim çağı ortaya çıktı. Bilişim çağı ortaya çıkınca bir takım insanlar bu büyük imkandan istifade ederek kendilerini dünyadan ayrıştırdılar. Bunu bir silah gibi kullanarak dünyanın hakimi olma istikametine gittiler. Bunlara küreselciler diyoruz. Tabii bu sohbetin kapsamı dahilinde bu kadar söyleyebiliriz. Detaya girmemize gerek yok. Ama merak eden aziz dinleyiciler okurlar, üzerinde düşünürler ve görürler ki bir grup insan İletişim çağının getirdiği büyük imkanları kullanarak bir hakimiyet kurdular. Bunu bir silah gibi kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar. İletişim çağının getirdiği büyük imkanlar Sizin zihninizde kurguladığınız bir algı sistematiği her zaman her yerde herkesin erişebileceği ve üstün nitelikli bir sunum içinde yapılabiliyor. Olay bu. Işığı kullanıyor, sesi kullanıyor, hayali kullanıyor ve size bir hayal satıyor. Bu hayali satarken sizin arka planınızı da ciddi manada biçimlendiriyor. Bu bir, bana sorarsanız, benim realiteme bir tecavüzdür bu. Bir hudut geçiyor. Neyse, bu burada dursun. Yalnız bunu yaparken hitap ettiği kitle bütün insanlık. Batı dünyasının, şimdi bu söyleyeceğim kelime çok önemli, sabit referansları yoktur. Ama benim bir Müslüman olarak sabit referansım var. Benim bu algı sistematiğine karşı sabit referanslarım elimde bir miyar, bir kıstas, bir kriter, bir tartı. Ben onunla bu bana gelen bu algı saldırısını değerlendiriyorum ve daha gelmeden önünü kesiyorum. Çünkü elimde sabit referansım var. Sabit referansı da biraz daha İslami söyleyelim. Amentü billahi ve melaiketi. Ve bizim kitabımız ve sünnetimiz. Bunların oluşturduğu bir büyük hayat tecrübesi. Ben bunu bilip ve buna göre davrandığım için algı saldırılarının önünü daha gelmeden kesiyorum. Kesebildiğim kadarıyla bir beşer olarak. Ama modern insanın sabit referansı yok. Bunu hep söylüyorum. Rönesansla beraber batılı insan tanrısal olanla, burada tanrısal kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü onların tanrı dediği bizim Cenab-ı Rabbil Alemin değil. Ama yine aşkın alemden gelen bir haber. Onunla olan ilişkiyi koparmış. Dolayısıyla modern insan artık konjonktürel yaşar, maslahata bağlı yaşar, gündelik yaşar. Onu sabit
günü kurtarmanın derdindedir.
Aynen öyledir. Günü kurtarmanın derdindedir. Çok iddialıdır. Bir ara merak ettim. Şöyle kabaca baktım. Amerikan Özgürlük Bildirgesi. Yani 1718. asrın sonunda çıkıyor. Fransız Doğal Haklar Bildirgesi. Bunlar iki tane modernitenin ciddi temel anayasal gibi görünen temel bildirgeleri, amentüleri. Kaç defa ihlal edilmiş ve kendileri tarafından. Her ihlale bir bahane buluyorlar. Bu şunu gösteriyor. Biz diyor, bu insanın sabit bir referansı yok. Dolayısıyla bu insanı küreselcilerin saldırılarına karşı korumak fevkalade zor, mümkün de değil. Çünkü sabit referansı yok. Kendini koruyacak bir kalkanı yok. Şu anda olan bu dünya üzerinde ve küreselciler bir dünya tasavvur ediyorlar. İşte bunu söylüyorlar. 500 milyon nüfus ve biz görünmeyeceğiz. Bu insanlar bize hizmet edecekler. Şöyle olacak, böyle olacak vesaire vesaire vesaire. Bu bir tasavvur. Ne kadar geçerli olur onu biz bilmeyiz. Ama ben şunu bilirim. Her bilenin üzerinde bir başka bilen daha vardır. Ve hepsini bilen mutlak bilgi sahibidir. Cenab-ı Rabbil Alemin'dir. Küreselcilere fırsat verir mi? Onu bilmem. Vermez mi? Onu da bilmem. Ama ben bana gösterilen yolu ilerlemek mecburiyetindeyim bir Müslüman olarak. Dolayısıyla bu analizin temel şeyi şu. Elektronik çağı, bilişim çağı, tasavvur ettiğiniz, kurguladığınız hayali her zaman herkese, her yere göndermek mümkün. Çok da ucuz fiyatla, bazen de bedava göndermek mümkün. Ve insanları bunun etki altına almak mümkün. Bu bir realite. Ama bir Müslüman hadiseye baktığı zaman sabit referansı olduğu için o referansa göre kıyaslar. Ama bir modernistin sabit referansı olmadığı için o dalgaların üzerindeki yelkensiz, küreksiz kayık gibidir. Savrulur gider. Burada mühim olan ülkemizde, Türkiye'de yaşayan insanların bir Müslüman olarak sabit referanslarına göre küreselcilerin algı operasyonunu değerlendirmeleri lazım. Bu çok cazip olabilir. Çünkü biz duyu organlarımızla ışık ve sese karşı çok hassasız. Işık ve ses. Işık malum gözden geliyor. Ses de kulaktan geliyor. Ama bunların ikisi de kalbe intikal eder. Kalbe intikal ettiği anda sıkıntı çıkabilir. Gözümüzü muhafaza etmek zorundayız. Bunu nereden biliyoruz? Kitabullah söylüyor. Kulağımızı da muhafaza etmek zorundayız. güzel şeyler işitmek doğru. Kötü şeyler işitmek mecburiyetindeyiz. Kötülüğü yaymamak mecburiyetindeyiz. Çünkü kalbimize intikal ediyor. İşte bu, hani öteki merak ediyor. Bakalım ne varmış diyor. Ve onda bir kriter elinde, bir turnusol kağıdı yok. Hayır mı şer mi diye, ama bizde var. Bizde var.
Eyvallah.
Bu kadarla bırakalım şimdi. Sohbetin evet. Akışı içinde.
Şimdi Mehmet, biz seninle mi yapmıştık? Çizgi filmler üzerine bir yazı mı yazmıştık beraber?
Evet, çizgi filmlerin etkisi, evet hocam.
Evet.
15 sene oldu ama.
Evet, çok oldu. Çok oldu. Ama önemli bir konu çok, bu. Evet.
O zaman ilk bu yazının ikinci versiyonu lazım şimdi.
Çok, evet. Son 15 sene. Oyunlara da geçmek lazım efendim. Önce 15 yıl önce çizgi filmler çok popülerdi. Şimdi bilgisayar oyunları çok daha popüler hale geldi. Evet.
Çocuklar belki oynuyorlar. Mehmet Hoca bize, kıymetli hocam, şeyi anlatabilir. Çizgi filmlerdeki bu kültürel algı operasyonlarını sen bize özetleyebilirsin mesela o makaleyi.
Evet. Çizgi filmler insanın zihnini bozmakla alakalı hakikaten çocuklar üzerinde çok etkili. Özellikle bu hızın çok fazla olması, bir çizgi filmde ortalama 3 saniyede bir görüntü değişiyor. Beyin de bu hıza alıştığında, çizgi filmi kapatıp gerçek dünyaya döndüğünde, gerçek dünyanın yavaşlığına adapte olmakta ciddi anlamda zorluk çekiyor. Çünkü orada saatlerce seyrettiği, çok hızlı hareket eden ve çok olağanüstü şeylerin olduğu bir şey var. Fakat döndüğünde hayatın bir ritmi, bir akışı var. O yavaş geliyor. Ve bundan dolayı da dikkatini toplamakta, insanlara kulak vermekte, ayrıntıları görmekte zihin zorlanmaya başlıyor. Çünkü zihin onunla beslenmiş, ona alışmış oluyor.
Bir de kültürel unsurlar da var. Evet. Yani benim mesela dikkatimi çeken şeyler var. 4 yaşında bir çocuk gidiyor, işte yine yaşıtı bir kıza çıkma teklif ediyor.
Tabii.
Elinde efendim çiçekler, kapısına gidiyor. İşte bu akşam benimle çıkar mısın?
Çizgi filmde oluyor.
Çizgi bu. Filmde oluyor bunlar. Bu Cartoon Network falan gibi bir takım şeyler var. Uluslararası Amerikan mahreçli kuruluşlar. Ya da efendim Cadılar Bayramı kutlanıyor. Noel sıklıkla kutlanıyor.
Tabii.
Hatta belki daha önce programımızda anlatmıştım ama tekrar etmekte bir beis yok. Bir dostum bana bir hikaye anlatmıştı. Bir gün çocuğundan mezarlık resmi yapmasını istiyor. Çocuk haçlarla dolu bir resim getiriyor. Evladım diyor, sen böyle bir mezarlık Türkiye'de gördün mü? Biz böyle bir mezarlığa gittik mi? Baba diyor, televizyonda gördüğüm bütün mezarlıklar böyle. Yani bir mezarlığın nasıl olması gerektiğine dair, bir mabedin nasıl olması gerektiğine dair çocukların zihnine daha küçük yaştan belli değerler, imajlar adeta implant ediliyor, zorla zerk ediliyor.
Filmlerde de öyle hocam. Şu anda gençler çok dizi seyrediyorlar.
Evet.
Benim psikolog bir arkadaşım var. Bir gün bir kendisiyle alakalı bir farkındalık yaşadı. Ben şok olmuşum. Dedi ki, ben dedi Amerikalı bir aileye daha iyi aile terapisi yaparım. Çünkü aileleri Amerika'da çok daha iyi biliyorum. Filmlerden hep onu seyrettim. Türkiye'deki ailelere o kadar aşina değilim demişti. Hakikaten baktığımızda bugün Erasmus'lar üzerinden veya diğer programlar üzerinden gençlerimiz çok Avrupa'ya gidiyorlar. Ama memleketin çok şehrini görmüyorlar, bilmiyorlar. Memleketin kültürüyle alakalı bir aşinalık oluşmamış.
Yo, yurt dışına gitsinler gençlerimiz ama ülkelerinde geçsinler.
Önce ülkeyi tanıyıp yani, sonra yurt dışına geçseler.
İkisi beraber olsun Mehmet.
Peki hocam.
Orada olur, anlaşalım.
Olur, hay hay.
İkisi beraber olsun. Yani açılmaları güzel bir şey. Fakat şimdi bu programda yine birkaç defa tekrar ettik. Merhum Fethi Bey'in kıymetli hocamıza tavsiyesi beni çok etkiler. Yabancı bir diyara ayak bastığın vakit ne diyordu Kıymet Hocam? Sizin ağzınızdan dinleyelim bir kez daha.
Şey yaparken, yani daha uçaktan inerken veya işte trenden inerken erenlere, büyük mistiklere, Evliyaullah Hazretlerine 3 İhlas, 1 Fatiha oku ve onların himmetini, onların siyanetini, himayesini niyaz et diyordu. Bu memlekette şöyle, hem ilmin ve fehmin, çünkü o maksatla gidiyoruz, ilmin ve fehmin açılsın, hem de seni muhafaza etsinler oradaki bazı kötü hallerden şeklindeydi. Bu tabii beni çok etkilemiştir. Yaptım yani, elhamdülillah, ve de güzel tecrübelerim oldu yabancı memleketlerde. Çok şey öğrendim. Allah da beni gördüğüm, bildiğim kadarıyla, bilmeden yapmış olabilirim ama bildiğim kadarıyla arzu etmediği, bize yasak ettiği hallerde muhafaza buyurdu yani. Öyle insanlarla karşılaştım. Başka türlü insanlarla karşılaşsaydım, onlar benim problemlerimi çözseydi belki onlara da uyabilirdim yani, ama o çok şükür olmadı öyle şeyler. Ama Fethi abinin işte ilk çıkışım Amerika'dır. Böyle hatta işte onun ofisinde vedaya gitmiştim. Ayrılırken böyle söyledi bana.
Efendim siz referans bilgilerden, değerlerden bahsettiniz ama benim anladığım kadarıyla referans insanlar da var sizin hayatınızda.
Zaten onların haliyle siz halleniyorsunuz. Hmm. Şöyle oluyor yani, yıllar önce bir üniversitede part time ders veriyorum. Gençler de var. Onlar da işte İslam'a merak ediyorlar. Kimisi yapıyor, kimisi yapamıyor emirleri filanları. Böyle konuşuyoruz. Dediler ki hocam siz dini yaşayarak öğrenmişsiniz. Bir kitaptan öğreniyoruz dediler. Bu dini yaşayarak öğrenmek çok mühim bir şey. Yine merhum Fethi AB'den referanslar edin veya nakil yapalım. Hal saridir diyordu. Yani siz o emri, o hali, o hareketi, o davranışı ihtiyar eden bir zatı görüp onunla beraber bulunduğunuz zaman o hal size giydiriliyor. Hatta ben bir miktar daha ileri gidiyorum. Bir manevi önderle düşüp kalkmak lazım. Git derse gideceksin, gel derse geleceksin, gelme derse kapıda bekleyeceksin. Öyle o onun hallerini zamanla giydiriyorsun. Bu yani işte ilk mektepteki muallim gibi değil, o lisedeki hoca gibi, öğretmen gibi değil, üniversitedeki profesör gibi değil, başka bir şey o yani. Onunla düşüp kalkacaksınız, onu kollayacaksınız böyle yani, ne yapıyor, ne gidiyor. Fethi abi öyle bir zattı yani, ben onu kollamaya çalışırdım yani. O da fazla rahatsız şey yapmazdı, beni çok hırpalamazdı yani. Biraz hırpalardı ama çok hırpalamazdı yani, acırdı bana yani, ben biliyorum onu yani.
Celalli tarafı vardı. Fazla mıydı?
Vardı. Vardı. Var, o zaman bir köşeye sığınacaksınız, göze görünmeyeceksiniz. Vardı.
Nuri Pakdil'in Bağlanma diye bir kitabı var Fethi Bey'in üzerine yazdığı.
Aman görmedim. Evet, çok evet. Çok severdi Nuri Bey yalnız. Evet. Onun edebiyat dergisini, edebiyat büyük gazete çıkardı Nuri Bey Ankara'da. Onu alırdı. Bize de alın okuyun diye tavsiye eder. Ben de o işi yaptım yani, hatırlıyorum. Daha 5 defa ev değiştirmişim İstanbul'da. Kütüphanem değil miyim yani, çok mütevazı bir şey var. Kaybolmuş. Yani hiç bilemiyorum yani, oldu ne bitti. Zaten arşiv tarafım da fevkalade zayıftır yani. Şimdi keşke saklasaydım diyorum ama o ayrı bir kabiliyet o yani.
Efendim zihinsel arşiv çok güçlü zaten.
İşte o kadar.
Çok güzel.
Eski usul o. Esas yani o hani belgesel arşiv o olmadı yani.
Hürmetli hocam, şimdi geçmişin hatipleri o kadar ezberlerinde şiirler, ciltlerce kitap tutarlarmış ki bir hatip başladığı zaman konuşmaya 7-8 saat konuşabilirmiş. Ve oradan oraya atlayarak yani şeye de gidiyoruz. Hem İslam toplumunun hatiplerini hem eski Yunan'ın hatiplerini.
Ve anlam bütünlüğü kaybolmadan değil
tabii
mi hocam?
Bir de tabii zihinde çok fazla eser tuttuğu için oradan oraya geçişler yapıyor ve analizler çok daha kuvvetli oluyor. Aynı anda çünkü çok farklı bilgilere ulaşabiliyor kendi zihninde. Şimdi artık biz protez belleklerle yaşıyoruz. Yani Google Efendi'ye soruyoruz, o bizim yerimize düşünüyor. Veya efendim haritalara soruyoruz, o bizi gideceğimiz yere götürüyor. Bir şey hatırlamamıza lüzum kalmıyor. Hatırlamayınca da zeka aslında gidebileceği ufuklara gidemiyor.
Gidemiyor.
Yani siz bize o bakımdan da fevkalade güzel bir örnek oluyorsunuz. Gençlere de çok güzel bir örnek oluyorsunuz. Yani belleğimize dizeler almak, ezberimize tabii. Beyitler almak. Mahfuzatınızda kaç beyit var efendim?
Evet, aynen öyle.
Sözüne bir cevap verebilmek değil mi efendim?
Evet. Tabii şöyle yani, onu gençlikten itibaren zihni o istikamette geliştirirseniz mahfuzata bir beyit almak için ayrı bir çaba sarf etmiyorsunuz. O aynen nakş oluyor zihninize.
Evet.
Öyle geliştirirseniz zihninizi. Öyle geliştirmezseniz o yük oluyor ve unutuyorsunuz yani. Tabii şimdi yaş ilerleyince bazı şeyler kayboluyor. Bazı şeyler biraz daha böyle sistemin ardında kalıyor. Geçen de yine bir kayıt yapıyorduk. Akif'in bir dörtlüğünü hatırlayamadım. Bir 15-20 saniye düşünmem gerekti. Dedim ki yaş 80'i geçince bu iş demek böyle oluyor yani biraz sistemin arkasında. Bu şey olsun diye okuyayım yani hem de rahmet tabii olsun. Gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu. Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm. Gül devrini görseydim eğer bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydi ne olurdu?
Ya.
Akif. Ya. Sonra dedim ki Akif Sultan Süleyman devrinde gelse de yine bu dörtlüğü söylerdi. Biz ayrıca öyle çünkü mübareğin yani. İdeal bakıyor hayata. Ve şey yani realitedeki bazı inhirafları görünce olmaz bu diyor yani. Hele tabii şimdi gelseydi herhalde hepimizin üstünü çizerdi tahmin ediyorum yani. Öyle.
Hayatıyla bedel ödeyenlerden.
Hem nasıl.
Akif'e bir de vehbi bir kabiliyet de verilmiş değil mi efendim?
Tabii.
Yani
tabii.
Okumakla olacak bir şey değil sanki bu.
Yok.
Mesela Saadi'nin Bostan ve Gülistan'ını okutuyor. Öğrenciler. Ben Mahir İz'in hatıratından okumuştum. Ezberinde bütün dizeler yani. Bir şeyi yanlış okuduğu zaman talebe hemen ezberinden uyarıyor.
Evet tabii.
Muazzam bir şey. Bir de dakikliği de meşhur biliyorsunuz.
Evet.
Verdiği sözü tutması da meşhur.
Evet.
Mısır'dan sonra yazamamış ama sanki değil mi efendim?
Ama yeter kadar yani. O kadar yeter. Zannederim Fuat Şemsebe'ye bir mektubu var. Onu beni çok etkilemiştir. Mısır'da kaldığı zamanı. Yahu diyor zihnim Türkiye ile Türkiye'nin geçirdiği bu medeniyet istihalesiyle o kadar çok meşgul ki seyir secdesiz namaz kılamıyorum.
Allah Allah. O kadar dert ediyor. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Evet. Böyle
efendim,
işte.
O zaman referans insanlar gibi referans dizeler de olması lazım.
Tabii.
Bize yön gösterecek.
Zaten referans dizeleri referans insanlar söylüyorlar. İlk defa o da zuhur ediyor. Ondan sonra da onu eskiler Kemal Hocam'ın da biraz evvel bahsettiği gibi mahfuzatında bulunduruyor. Yeri geldiği zaman onu söylüyor. O böyle size adeta komprime ilaç gibi probleminizi hallediyor. Hem zihni hem kalbi. Biraz evvel Kemal Bey söylediler. Yani ben mesela Mahir Bey'in 3 saat sıkmadan ve sıkılmadan yaptığı sohbeti de dinlemişim yani. 3 saat. Ama tabii arada hikayeler, fıkralar, kelamı kibar, ayet mealleri hepsi geçiyor bunları yani dünya üzerinde.
Biz çabuk sıkılıyoruz.
Akıyor. Öyle bir insan görseniz sıkılmazsınız.
Evet. Şimdi burada birkaç şey müsaade buyursanız efendim söylemek istiyorum.
Estağfurullah.
Şimdi siz Akif'ten bir beyit okudunuz. Ben de size Akif'in şaşırtan beyitlerinden bir tanesini söylemek istiyorum. Muhakkak sizinle bunu daha önce konuştuk. Girdabeyi hayrette kalır akıl nihayet, hayret yine hayret yine hayret. Yani bana mesela bu Akif için farklı bir beyit gibi geliyor. Çünkü
doğru.
Değil mi? Evet. Yani çünkü doğru. Daha akılcı, daha rasyonel işte dine yaklaşımında efendim daha metot yanlısı, akıl yanlısı maneviyata doğru, bakışında öyle. Olan bir insan akılın da sonunda bir hayret burgacında kalacağını söylüyor.
Ama şöyle bakalım isterseniz. Şimdi ben biraz Akifçi olayım bu arada. Yani o Mısır'daki aşağı yukarı 10 senedir 26-36 gibi diyelim ona. O Akif bir başka Akif zuhur ediyor orada yani. İstemese de bazı şeyleri kabullenen, bunda da bir hikmet hayır vardır diyen bir Akif zuhur ediyor. Onu işte Hakk'ın seslerinde biraz görüyoruz o şiirlerde. Çok fazla da bir şey söylemiyor artık. Başlangıçtaki ama hayret tabii doğru. Yunus'tan hemen gelelim. Hak bir gönül verdi bana Adem'den hayran olur. Hayretten sonraki merhaledir hayranlık merhalesi. Ben eminim ki Akif Mısır'da hayranlık mertebesine de erişmiştir yani. O ayrı bir hadise. Demen için o öyle. Yerindedir o öyle. Sen sonunu seyreyle diyor
yani. Sen sonunu o zaman seyreyle. Hayret, hayranlık, haşyet öncesinde mi sonrasında mı?
Hepsinde var.
Hepsinde var.
Bence var. Huşu var bir de. Huşu. Yani onlarla gelen. Yani evet. Varlık karşısında ürperiş. Hı hı hı. Varlık o kadar güzel ki diyor bir düşünür, ürpermeden sevemiyorum. Hmm. Yani vücudunun bütün hücreleri varlığın güzelliği karşısında, varoluşun güzelliği karsında o ürperişle titriyor.
Evet.
Yani
buna yüceliği de katalım, bir de azamet-i ilahi azamet, dedikleri tabii. Eskilerin. Ona Türkçe'de biz yücelik tabir ediyoruz. Hmm. Yüceliği de katıyor. Yücelik, varlığın yüceliği, güzelliği ve yüceliği hepsi beraber. Biz onu hissediyoruz, fark ediyoruz ve onun karşısında hürmetle, huşu ile, hayretle ve hayranlıkla en sonunda da teslimiyet geliyor. Buraya bir hanımefendi geldiydi, bana bir levha hediye etti. Ah, teslimiyet.
Ne güzel değil mi?
Hiçbir şey istemiyor işte yani. Öyle teslim almış gidiyor yani. Eline varsa eyvallah. Merhum efendim öyle buyururlardı. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyor ya Erzurumlu. Evet. Sakın ha derdi. O söylerse söylemeyin. Hmm. Peki ne diyelim efendim baba? Deyin ki lütfun da hoş, lütfun da hoş. Kaldıramazsınız derdi kahrını. Erzurumlu söyler. İbrahim Hakkı Hazretleri.
Bu programda daha önce konuşmuştuk. Bir gün Ayşe Şasa hanımefendi bizim hanımla telefonda görüşüyorlar.
Allah rahmet etsin.
Allah rahmet etsin. Nasılsınız kızım diyor. Allah büyük dert vermesin Ayşe Hanım. Çok şükür iyiyiz diyor. Kızım öyle deme diyor. Allah dert vermesin.
Dert vermesin.
Sen diyor neyin büyük neyin küçük olduğunu bilemezsin,
bilemezsin diyor.
Şimdi şeyin şair Hüseyin Atlansoy'un dizeleri var. Dünyada bir evim olmadı Allah'ım. Yedi bahçeli cennetinde bir köşk isterim diyor.
Eyvallah.
İstemeye hudut yok.
Tabii.
O tabii. Cömertlerin en cömerti. Dolayısıyla herkes istemeli.
Evet. Benim bir hadis-i şerif çok dikkatimi çekmişti efendim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah Teala'nın en çok sevdiği şey kulunun ondan afiyet istemesidir.
Ya,
buyuruyor.
Ne güzel, ne güzel.
Hep böyle afiyet istemek lazım. Hiç kötülük şey istemem. Tabii, bazı güzel. İnsanlar karamsar oluyor işte imtihan istiyorlar falan. Allah saklasın.
Sakın ha aman. Yani o bir sonra bir verir kaldıramayız. Allah muhafaza.
Hep afiyet istemek lazım.
Evet, Cenab-ı Hak daima afiyet üzere eylesin.
Amin.
Hocam, algılardan, olgulardan başladık. Yine çağrışımlar bizi
evet.
Bambaşka
sohbet böyle
denizlere
bir şey
sürükledi. Bu şeyin, Noam Chomsky'nin enteresan bir şeyi vardır. Rızanın üretilmesi der. Manufacture of the consent. Sıradan basın, belli bir amaç doğrultusunda ortak bir rızanın üretilmesine hizmet eder der. Biz bu Gazze soykırımı sırasında bunun ne amaçla kullanıldığını gördük. Yani anlı şanlı basın kuruluşları insanları belli istikametlerde yönlendirmek için, rızayı belli bir şekilde üretmek için koro halinde, bir orkestra halinde çalıştılar ve insanları yanılttılar. Sosyal medya da bugün bu tür bir işleve sahip. Burada çok kolaylıkla gerçekleri tahrif edebiliyorsunuz ve belli bir yönde bir rıza üretimine aracılık edebiliyorsunuz. Dolayısıyla belki bu mecraları kullanan insanların ve basın yayın organlarını izleyen insanların her şeyi bir eleştirel süzgeçten geçirerek anlamaları, okumaları.
Neye göre?
Evet.
O süzgeç ne?
Tabii. Bir mihenk taşı o, tabii
işte,
olması
işte,
lazım.
O işte
tabii.
Bizim yani evet. Kitap ve sünnet. Evet. O olmadığı zaman insanların zihninde kitap ve sünnet. Ben şöyle bakarım hadiseye. Kitap ve sünnet bana göre soyut. Ama biraz evvel sözünü ettiğiniz referans insanlar. Kitabı ve sünneti hayata tatbik eden insanlar ile ilişki kurmanız lazım. Şöyle bakıyorum, merhum peder böyle bir mevzu olsa ne derdi acaba? Veya filancı zat ne söylerdi acaba? Hemen isim de verelim isterseniz. Zahid Efendi Hazretleri huzurunda bulundum, elini öptüm. Fahrettin Efendi Hazretleri, Muzaffer Efendi Hazretleri ne derlerdi acaba böyle bir? O dayım Hafız Cevdet Efendi, Hafız Ali Efendi nasıl düşünürdü, ne derdi deyince bir resim ortaya çıkıyor. Hepsinin tavrı farklı. Kimisi şedid, kimisi acül, kimisi müsamahakar. Ama sonuç aynı. Evladım sen oraya yaklaşma. Kimisi bağırarak sakın ha diyor. Öteki yavrum sen oraya yaklaşma.
Mesaj aynı, usul farklı.
Mesaj aynı, usul farklı. Evet. Mesajlar farklı çünkü. Ötekine söyleyemiyorsun bile korkudan. Anlıyorsun ki söylesen zaten zıkkıtı yiyeceksin yani. Ama usul aynı. Bu olması lazım insanımızda. Bu olmadığı zaman kapıldım gidiyorum küresel dinin rüzgarına. Siz bahtınızın rüzgarına kapılın. Küreselcilerin rüzgarına kapılmayın inşallah.
Şimdi Edward Said'in çok sevdiğim bir ifadesi var. Sömürgecilik diyor. İnsanların hikayelerini ellerinden almak, onları kendi hikayelerini yazma kudretinden mahrum bırakmaktır. Onların yerine sizin onların hikayesini yazmanızdır. Onları tanımlamanızdır. Evet. Şimdi biz bakıyorum, kendimizi biz nereden tanımlıyoruz yani? Yunus'tan, Mevlana'dan, yola çıkarak tanımlıyoruz yoksa batıda geliştirilmiş çerçeveler içine mi kendimizi hapsetmeye çalışıyoruz? Yani gerek sosyoloji, gerek psikoloji, bütün insanla ilgili pek çok bilim tamamen batı referanslarla hareket ediyoruz işin doğrusu. Ve oradan yola çıkarak bir insan tanımına, efendim bir doğru tanımına, bir normal tanımına erişiyoruz. Kıymetli hocam, bunu daha önce ben Terapi adlı bir kitap neşretmiştim 2011 yılında. Bütün terapi kuramlarının gerisinde Hristiyan ve Yahudi ilahiyatının izleri var.
Buyurun.
Yani onların mitolojilerini almışlar, terapi ekolü haline getirip işte bir şekilde sınamışlar, işe yarar bulmuşlar, işte insanlara uyguluyorlar. Ama neticede o kültürel yapıdaki insanlar için geliştirilmiş şeyler.
Aynen öyle.
Biz ol mahiler ki derya içredir, susuz gezerler misali büyük bir zenginin üzerinde oturuyor. Fakat bunun kıymetini maalesef bilemiyoruz.
Ama siz yapıyorsunuz şu anda.
Yani kıyısından köşesinden yapmaya çalışıyoruz ama ülkemizde bir yerli bir disiplin geliştirmek için çok daha fazla kaynaklar ayrılmalı, enstitüler kurulmalı. Bu yönde bir seferberlik ilan edilmeli. Yani biz mesela ben şeyi çok iyi anlayamıyorum kıymetli hocam. Evet yani batıda ilim tahsil etmek güzel fakat kaynağın bu kadar büyük bir oranda oradaki doktora programlarına ayrılmasını tuhaf
şimdi
buluyorum.
İkinci sohbet için konu çıktı burada. Bize ait bir ilmi paradigma olabilir mi?
Evet.
Ben mesela bunu çok savunuyorum, söylüyorum. Allah nasip etti, 2015'ten itibaren İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde doktora yaptırıyorum, derslerini veriyorum, yüksek lisans. Elhamdülillah 8 tane de tez bitirdik. Bu arada 4 tane daha var. Allah ömür versin, inşallah onları da bitirdik.
İnşallah.
Yapmaya çalıştığım şu, yani malum doktora ilim, kavramlarla yapılıyor. Kavramları tanımlıyorsunuz, aralarındaki ilişkiyi kuruyorsunuz ve bir model öneriyorsunuz. Lojik bir model, mantık. Şimdi modernite bazı kavramları hayatın içine sokmuyor. Ve kendisi kendi kavramsal çerçevesini çiziyor. Bazı kavramları da muhteva ve şumul itibariyle sizin biraz önce belirttiğiniz gibi kendi algısı istikametinde tanımlıyor. Ben öyle yapmıyorum. Tanımladığım kavramlarda bize ait motifler var ve bazı yeni kavramları da işin içerisine katmaya çalışıyorum. Böyle bir resim çıkıyor ortaya. Bu başlangıçta biraz sıkıntı çıkarttı. Çünkü tezler işte jüri filan filan. Sonra alıştılar arkadaşlar. Bir yerden şöyle hafifçe örtüyü kaldırdık. Ama şimdi sizin buyurduğunuz fevkalade hoş bir şey. Yani terapi hususunda da ilmi metotların arkasına baktığım zaman Hristiyan ve Yahudi ilahiyatını görüyorum diyorsunuz. Peki ben neden ilmi metotlarla bir mekaniğe, bir fiziğe, bir depreme baktığım zaman, bir yerleşime baktığım zaman kendi şeyimi görmeyeyim, kendi kültürel birikimimi, kendi medeniyet tasavvurumu, kendi değerlerimi görmeyeyim? Tersine göç diye bir tez. Yani büyük şehirlerde büyük şehre monte olamayan, olması gerekmeyen bir grup insan var, ciddi, ama beyaz yakalı değil filan filan. bunların geri dönmesi için bir küçük külliye modeli önerdik yani kasabalarda. Padişah külliyeleri gibi değil ama külliye. Hayatın bütün fonksiyonlarını belli bir noktayı nazardan değerlendiren cami merkezli vesaire. İşte bu tezler geçiyor. Hatta bir başka akademisyen, yakın bir dostu, bir genç bir hanımefendi, hocam dedi, bu tez filan üniversitede olsa geçmezdi dedi. Doğru, çünkü paradigmaya muhalif tez. Yeni bir paradigma deniyoruz. Ben şöyle bakıyorum hadiseye. Tabii ki dediğiniz çok doğru. Yani devletin veya STK'ların bu işe girmesi lazım ama onlar girmiyorsa, Allah da imkan vermişse, minimal de olsa ben niye girmeyeyim? Bir defa önce problemi tanımlamamız lazım. Yani sonra da işte yaptığımız tanıma göre, ki o tanım toplumsal boyutta ilmi ve felsefi çevrelerde münakaşa edilince daha da güzelleşecek. Ama ben şöyle kaba da olsa hani bir yol açayım diyorum. Çamurlu falan da olsun da bir yol açayım, gideyim diyorum. Külliye merkezde bir geri dönüş yerleşim şeyi vesaire. Bir şehir planı kabaca vesaire. Geçti, şimdi tez basılıyor inşallah gibi. Bu konuyu konuşalım inşallah.
Evet, bir sonraki programı evet, inşallah.
İnşallah konuşalım.
Bunu konuşalım. Değerli dostlar, sevgili Gönül Sadası dinleyenleri, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta devam etmek üzere efendim. Hayırla kalınız.